Global Arena'da tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
Neptün Soyar, hoş geldiniz. 4 Element İnsan Podcast serimizin bugünkü konuğu Sayın Neptün Soyar. Kendisini siz belki daha fazla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi olarak tanıyorsunuz. Ama aslında kooperatifçilik, tarım ve kadınların dünyası onu Neptün olarak tanıyor. Neptün Soyar, hoş geldiniz.
Hoş gördüm, çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz İzmir'e.
Sağ olun, eksik
olun. Öyle diyeyim.
Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi sizi kamusal kimliğinizle tanıyorlar ama ben bir kadın girişimci, kooperatifçi ve çiftçi kimliğinizle sizi onlara tanıtmak istiyorum. Siz kimsiniz? Köykop'ta ne yaptınız? Nasıl bulaştınız bu işlere, tarıma? Bir anlatır mısınız önce?
Bulaşma kelimesine çok takılıyorum. Çünkü bir kirli bir şeyler varmış gibi. Hani sen bu işe niye bulaştın Neptün? Aslında evet, biraz bulaşılıyor. Çünkü yolunda gitmeyen şeyler görüyorsunuz aslında. Hani akan bir şeylerin içine kendinizi koyup da işte ben de orada yoluma devam edeyim gibi değil Türkiye'deki kooperatifçilik ve tarım. Ama düzelecek şeyler olduğu için, inanç olduğu için ve orada bir emek gördüğüm için de bulaştım. Şöyle bulaştım aslında, biraz geçmişi araştırarak bulaştım ben. Öğretmenim aslında, matematik öğretmeniyim ve bir köy okulunda ben öğretmenlik yaptım. Hep uzun süre köylerde çalıştım ve ilk göreve başladığım köyde İzmir'de değil, Türkiye'de kooperatifçiliği 1960'tan sonraki büyük o hareketinin, Mahmut Türkmenoğlu'nun köyüydü. Bademler, Urla'ya bağlı, Seferihisar'a çok yakın. Ben orada öğretmenlik yapıyordum ve Mahmut Türkmenoğlu'nun hayatını okumazsanız zaten köye giriş yapamazsınız. Bilirsiniz, ailesiyle tanışırsınız, akrabalarıyla ve o ruhu alırsınız içinize. Kooperatifçiliği, dayanışmayı, birlikte üretmeyi, emeği ve tarımı. Ama biraz daha geri gidersek 1920'de Mustafa Kemal Atatürk kooperatif şirketler kanunu yazarak öğretmenlere oradaki bir maddeyle bir ışık tutuyor, bir görev veriyor. Kooperatifçiliğin köylerde kurulması, yaygınlaştırılması ve anlatılmasını köylerdeki öğretmenlere de yasayla görev vermiş Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi bir öğretmenin köyde ne kadar kıymet verilmesi, köyün ne kadar kıymetli olduğu falan, buralardan geldiğimiz noktada ben de kendime görev edindim. Zaten Seferihisar'da yaşıyoruz çok uzun yıllardır. Seferihisar kocaman bir mandalina bahçesi gibi düşünün. Dağları zeytin, üzüm, ovada sebze meyve. Zaten kendinizi tarımdan çok uzak tutamazsınız. Ama burada benim hep içimi acıtan ve eksik gördüğüm tarımda kadının emeğini masada söz alma, söz sahibi olma konusunda bu örgütlenmelerdeki eksikliğidir. Kadının emeği çok fazla tarımda, her kürsüye çıkan kadının emeğini zaten çok güzel anlatır. Ama önemli olan o kürsüye çıkıp karar mekanizmasında olan kadınların konuşması bizim bu memlekette. Tarımla ilgili bir karar alınacağı zaman biz de varız. Ben bunun yolculuğundayım. O yüzden bulaştım.
Çok güzel bir yere getirdiniz. Sen 1920'de Mustafa Kemal'in vizyonuyla çerçevesini yasa olarak çizdiği noktaya geldik. Hem de aslında Seferihisar'a gelmiş olduk. Seferihisar sizin Tunç Bey'le birlikte başkanlık dönemini geçirdiğiniz ve aslında tarımı geri çevirdiğiniz yer. Çünkü biliyorum ki Seferihisar'da üretici kırsal kalkınmanın içinden ayrılmıştı ve bambaşka bir ekonominin peşindeydi. Şu evleri satalım, şurada turizm yapalım, bir lokanta açalım filan derken siz üreticiyi bir şekilde tekrar ikna ettiniz ve tarıma çevirdiniz. Birinci sorum, Türkiye'de çiftçi neden ekmekten vazgeçiyor, topraktan vazgeçiyor? İkinci sorum, nasıl ikna edilip geri geliyor?
Neden vazgeçiyor? Çünkü ürettiği ürünün ederiyle pazarlayamıyor. Sadece üzüm üreterek kazanç sağlayamaz bir çiftçi. Dün çok güzel bir konuşması oldu Tuncun. Şöyle bir şey söylüyor. Ben tabii çok çok kıymetli buluyorum. Bir tarım sadece üretimle artık sınırlı değil. Tarımın inovasyonu, teknolojiyle buluşması, dünyayla nasıl buluşturacağınız endüstriyel tasarımı, o kadar çok artık tarımın sadece ziraat fakültelerindeki tarımdan bahsetmiyoruz biz. Çok farklı alanlarda da biz tarımı beslemek zorundayız. Ama biz şu an çiftçiye diyoruz ki sen üzümü üret, bana ver. Ondan sonra el değiştire, değiştire, değiştire. Tüketiciye o kadar fiyat farkıyla ulaşmaya başlıyor ki tüketici de memnun değil bundan. Üretici de üretirken verdiği bir takım maliyetler karşısında daha çok ezilmiş duruma geliyor.
Yani işin matematiği şöyle mi oluyor? Ekersen zarardasın, ekmezsen kârdasın. Neredeyse oraya mı gelin?
İmara açsın da ben de iki çocuğuma iki tane ev bırakayım. Sonra gideyim şehirde bir yerde iş gücü ufak bir yerde bir sigorta da alayım. Buna döndü yıllardır. Yani toprak aslında bizim en kıymetli hazinemiz. Biz önce toprağı iyileştirmek zorundayız. Çok şey konuşuluyor. Aslında hep iyi niyetli konuşmalar, hep iyi niyetli toplantılar. Fakat varacağımız noktaya karar verecek olan insanların istikrarlı, emin ve gerçekten planlamacı olması lazım. Buna kim karar verecek? Biz söylüyoruz, biz karar verilmesi için zorlayan, farkındalık yaratmaya çalışan, üreten, bakın vazgeçmiyoruz diyen kesimiz. Bunun siyasi tarafı var, uygulayıcılar, bir de devlet. Benim bütün kurcaladığım aslında devletin mekanizmasının bu konuda şey olması, kararlı olması. Yasalarla çerçeveleyeceksiniz. Ve ondan sonra da uygulayacak olan kimse işte siyasi mekanizmada biri gelip değiştirip öbürü gelip başka bir şey koymayacak. Şu an bakın ithalatla ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Biz üreticiler yaşıyoruz. İthalatçılar yaşamıyordur. Yani ithalatın çok yükselmeye başladığı bir dönemde arpayı, buğdayı sen ithal ederken işleri kolaylaştırırsan bana da buğday arpa üret diyemezsin. Çünkü ben o ithalata karşı iç piyasada bunu ederinde pazarlamayacağım zaten iki kere iki dört ortada. Şimdi Seferihisar'da bu işin neden biraz daha iyileştiği, %100 bir şeyleri iyileştirmiş olamazsın. Sonuçta o da yerel bir yönetim, Tarım Bakanı değil, Başbakan değil, Cumhurbaşkanı değil ama şunu anlattık. Başka bir tarım mümkün diyerek örgütlenmelerini sağladık. Ve o örgütlenmenin o küçük yapısındaki üretilen ürünlerin katma değerli olması için çalıştık biz. Ya da agroturizm, onun da yasayla çok ciddi düzenlemeleri gerekiyor ama bunu turizmle buluşturduk biz tarımı. Yani o hani lokanta açayım derken aslında tarlasında ürettiğiyle lokantasını açtı. Düşünebiliyor musunuz? Tarladan kazandığıyla bir de lokantada kazandı. Kim? Aileler. Çoluğu, çocuğu hepsi beraber çalıştı. 10 dönüm bir arazinizde çok kendi karnınızı doyurursunuz. İşte biraz da pazarda satarsınız. Ama bunu katma değere buluşturduğunuzda, tarım turizmiyle de buluşturduğunuzda, Seferihisar'a gelecek olan turistlere pazarlamaya başladığınızda niye vazgeçesiniz ki Seferihisar'dan?
Şimdi döndü dolaştı bu pandemiden sonra temiz gıdaya, kırsal kalkınmaya, kendi öz beslenme modelimize, kendi topraklarımızla kendimizi besleyebileceğimiz bir modele geldi. Eşittir sürdürülebilirliğe geldi. Kelimenin kendisini söylemek bile yeterince zor. Gerçekleştirmek daha da zor galiba. Böyle bir modelin sürdürülebilir olması için ne lazım?
Sürdürülebilirlik, şimdi önce de hep ben bunu söylüyorum. Tanımımızı doğru yapalım. Sürdüreceğimiz ne? Tarım, değil mi? Tarımda sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Ama biz toprağımızın kirli olduğunu da konuşuyoruz. Sularımız kirleniyor diyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Aslında bütün dünya krizden bahsediyor. İklim krizinden bahsediyor. Topraklar azaldı diyor. Sularımız hep sinyal veriyorlar. 2050'ye nüfusun artışıyla beraber dünyanın hacmi büyümeyecek. Dolayısıyla biz bu kadar artan nüfusu bu elimizde olan toprağı korursak ki korumuyoruz. Bununla beslemek zorundayız. Nasıl besleyeceğiz? suyunuzu kirletiyorsanız, toprağınızı kirletiyorsanız 2050'de gelecek olan nüfusa karşı siz bu tarımın sürdürülebilir olduğunu söyleyemezsiniz. Ben de diyorum ki aslında önce biraz onarıcı şeylerden mi bahsetsek, iyileştirici tarım mı desek, yenileyici tarım mı desek ve bunun üzerine yapacağımız bütün o inovatif çalışmaları, işte endüstriyel her ne yapacaksak, sanayide olacaksa ki tabii olmalı, bizim sürdürülebilirlik değil, onarmamız gerekiyor önce. Biz Seferihisar'da bir şeyleri onardıktan sonra sürdürülebilirliğini konuştuk zaten. Küçük üreticinin örgütlenmesi, toprağın temizlenmesi, pestisit kalıntılarının daha az, yani azaltılması, sıfırlayamıyorsunuz. Çünkü bir kere de böyle yaparak sıfırlanmıyor bu. İlaç kullanma. Ama bana verdiğin tohumu alırken ben firmadan, bu ilacı şu ayda kullanmazsan verim alamazsın diyor. Demek ki nereye dönüyoruz? Ata tohumlarına da biraz dönmemiz gerekiyor. Seferihisar'da biz bir şeyleri onardıktan sonra sürdürülebilirliğinden bahsettik.
Dolayısıyla bir geçiş dönemine ihtiyaç var. O geçiş var. Döneminde sizin hem uyguladığınız hem de bizzat inşa ettiğiniz bir kooperatif modeli var. Zaten Türkiye'nin geleneğinde vardı. Tanzim satışında vardı. Kooperatifte vardı. İşte Mustafa Kemal'in 1920'deki yasasından söz ettik. Yani genetiğimizde var olan bir model aslında kooperatif. Bugün bütün dünyanın da döndüğü bir model. Gerçekten verimli bir model mi? Bir küçük üretici, bir çiftçi, bir kooperatif yapısı içinde kazanabilir mi? Geçimini sağlayabilir mi? Çoluğunu çocuğunu okutabilir mi? Arazisini rantiyeye satmadan da bir ekonomik model kurabilir mi?
Evet, kurabilir. Çok net. Dünya zaten bunu çok iyi, yani Avrupa, hani o işte Hollanda örneği, Fransa, İtalya, İspanya örneği zaten böyle. Ama bakın orada hep söylüyorum ve altını da çiziyorum, üstünü de çizip böyle kutuluyorum. Devletin desteklemediği hiçbir kooperatif yaşayamaz. Devletin desteklemesinden kastım sürekli kasasına para koymak değil. Devlet yasalarla kooperatifçiliğin ne olduğunun tanımını koyup denetlemesiyle beraber uygulamasını kontrol altına almak değil de ne derler, düzenlemesi gerekiyor. Karışmak değil, çünkü şöyle, o da yanlış anlaşılıyor. Çünkü tarım kredi kooperatiflerinde böyle bir yapı var. Devletten atanmış memurlar var tarım kredi kooperatiflerinde. Bizim kooperatif yapısında, hatta dünyanın kooperatif tanımında özerktir. Kendi öz sermayenizle kurarsınız ve kendi paranızı kendiniz işletirsiniz. Afrika'da dahi kooperatiflerin kendi bankaları vardır. Devlet bankalarıyla değil, kooperatiflerin bir araya gelerek kurduğu bankayla kendi finanslarını kendileri döndürürler. Şimdi bu yapıya dönersek ve bunun dediğim gibi üreticinin kazanması için devletin de arkasında olduğunu bilirse zaten çiftçi, niye olmasın ki? Çok çok net. Bakın İzmir'de aslında çok güzel, böyle her köy bir kooperatif. Her köy. Bak ben mesela böyle işte Bergama'ya giderken, bizim Yarımada'ya giderken ya da işte Küçük Menderes'e giderken geçtiğim her köyden, her gördüğüm köyden bir kooperatif anlıyorum. Zeytin varsa diyorum ki bunların kesin zeytin merkezleri var. İşte süt görüyorsanız, bir sürü hayvancılıkla ilgili bir şeyler görüyorsanız, bunlar diyorum süt tanklarıyla işte başlıyorlar sütlerini toplamaya. Bir araya gelerek yapabiliyorlar zaten. Ve bunun üst çatısı benim şu an başkanlık ettiğim, bu organizasyonu sağlayan bir çatı. Bir abla, bir abi, bir anne, bir baba. Çünkü köylü üretirken kooperatiflerinde, o küçücük köylerinde, bir de bunun pazarlamasıyla uğraşmamalı. Kim uğraşmalı? İşte onların üst çatısında hep bir araya geldikleri, bizim çünkü 100 küsur kooperatif var köy kopun çatısında, biz bunların organizasyonu yapmalıyız. Kamuyla onları buluşturmalıyız. Kamunun işte bu valilik olur, belediye olur, cezaevleri olabilir. Onların ürettiği ürünü oralara götürebilecek kabiliyetini biz sağlamalıyız. Ama biz sağlarken de devlet bize demeli ki bunu sen yaptığın için seni bu şekilde destekliyorum ve bu şirket mesela kooperatiften bunu aldığı için ben onu da ödüllendiriyorum. Yani devletin teşviği eşit, adil, bu şekilde olmalı. Yoksa gel bana sürekli şu kadar para ver, bu kadar para değil. Köylü her şeye rağmen hala üretiyor. İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde hala pazarlar doluysa, bilin ki vazgeçmeyen o küçük köydeki çiftçilerin mahareti bu.
Pazarlar çok önemli. Siz kurduğunuz her köy kop yapısı içinde mutlaka bir üretici pazarı kurdunuz. Ve o üretici pazarlarında da başrolde kadınlar vardı. Bu bir tesadüf mü kadınların bu pazarlarda Yok. Başrolde olması? Bir de bu pazarlar niye kuruldu? Ne işe yarıyor? Yani bunun katma değeri ne? Yarattığı ekonomi nasıl bir ekonomi?
Aslında ikinciden başlarsak birinciye de geliriz herhalde. Niye kadın? Tesadüf mü kadın? Bir kere pazarlar sadece bir ekonomik hareketliliğin olduğu yerler değil bana göre, bize göre. Aynı zamanda sosyolojik yapımızı da iyileştirecek, sizi bana yaklaştıracak, bizi buluşturacak ve birbirimize iyi geleceğimiz yerler. Sadece siz orada, mesela bilmiyorum sizin öyle midir ama birçok insanda duyuyorum. Pırasayı ben Fatma'dan alırım. Yumurta Ayşe'ninki güzeldir. İşte o yüzden kadın tesadüf değil. Kadın tarlada üretiyor. Kadın aslında kocasıyla, çocuğuyla, komşusuyla beraber üretiyor. Pazara da işte kamyonetin arkasına atıyorlar, beraber geliyorlar. Fakat kadının, dikkat ederseniz, pazar tezgahlarında önde kadındır. Adam arkada oturur. Biz her zaman kadın önde de otursun derdimiz de yok. Yani benim bu derdim de, yani illa biz önde, bu da çok yorucu bir şey. Yani bir kadına bu kadar yük de vermek doğru değil. Yani istemiyoruz o kadarını da, ama hayatı paylaşırken bu çocuğunuzla da, eşinizle de, kardeşinizle de adil bir şekilde, birbirinize demokratik bir şekilde paylaşmanız lazım. Ve kadın pazara geldiğinde o pazarın ekonomisini de çok iyi elinde tutar. Tezgahta bir şey bırakmadan eve dönmeye çalışır. Ve aynı zamanda da sizle çok güzel ilişki kurar. Yani hem sosyolojiktir hem de ekonomiktir pazarlar. O yüzden kıymetli. Ve biz oraya mutlaka küçük üreticinin gelmesini sağlıyoruz. Kooperatifler olsun diyoruz. Örgütlü değilse de kadın üretici önde olsun istiyoruz.
Peki gelelim kamu politikalarına. Yani haksız rekabet yaratmadan doğrudan çiftçiyi desteklemeye çalışan politikalara. Herhalde sizin anlattığınız model o. Mesela dünyadan bir iki örnek verebilir misiniz? İşte şurada şöyle bir şey var, burada böyle bir şey var gibi aklınıza hemen geliyor mu? Ben Türkiye'den bir örnek geliyor bana aklıma. Mesela Ovacık vardı değil mi? Ovacık'ta bakliyat ürünlerini biz ailecek çok düzenli tükettik. İşte Seferihisar'da sizin ata tohumlarından ürettiğiniz ekmekleri tükettik. Yani böyle gerçekten hani dinleyicilerimizin hemen aklına gelecek bu çeşit isimler, bu çeşit yerler var.
Aslında işte Kastamonu'nun Siyezi var. Mutlaka aşağıda da Adana'da, Mersin'de, Hatay'da. Şimdi tabii çok büyük sanayilerin olduğu yerde küçük üreticileri bizim daha çok kollamamız lazım. Ege'de denge güzel. Örneği aslında o kadar çok ki. Yani Fransa'yı da İtalya'yı da biliyorum. Her sokakta, her mahallede mutlaka bir kooperatiflerin ürünlerinin satıldığı mağazalar vardır. Ve herkesten daha pahalı da satarlar onlar. Çünkü orada işte ilacı kullanmadığı için, daha ata tohumuyla yaptığı için, yerel yaptığı için, zaten organik sertifikasında koyduğu için, onların böyle girdiğiniz zaman dükkan küçüktür ama bilirsiniz ki %100 kooperatif ürünüdür. Gerçekten küçük üreticidir ve siz de onu desteklersiniz. İşte bizim burada en büyük sıkıntımız biraz güven şeyini kaybediyoruz. Mesela bu kooperatifçilik konusunda da. Şimdi köy kopun bizim işte 100 küsur dediğim gibi kooperatif çatısında bir köy kop, birlik. Biz üretici falan değiliz, birliyiz. Yani biz organizasyonu yapıyoruz. Kooperatiflerin birliği. Şimdi ben bakıyorum toplantılarda mesela, o kadar eksik hissediyorum ki biz 20 bine yakın üreticinin temsilciliğini yapan bir birliyiz 1960'tan beri. Bakın çok köklü bir yapı bu. Ve kimler gelmiş, kimler gitmiş bu yapıda. Hala profesörler falan, mesela ben bir şey yaptığım zaman hemen açar, 95 yaşında Ziya Gökalp Mülayim, 90 yaşında. Neptün Başkanım böyle söylediniz ama şöyle söyleseydiniz daha mı iyi olurdu? Vazgeçmiyorlar. Akademisyeni de, çiftçisi de. Avrupa'da bu vazgeçmeyenler baş tacı. Bizde ne yazık ki bir kooperatif yapısında şey var, kargaşa var. Şimdi bir sürü bana, mesela ben köy kop diye anlattıktan sonra sizin kafanızda benim kadın olmamla ilgili bir kadın kooperatif, kadın kooperatifleri, Ticaret Bakanlığı, bambaşka bir yapı. Ya da tarım kredi kooperatifleri, bambaşka bir yapı. Diyorum, devletin memuruyla yürüyen bir kooperatif yapısı dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya da birlikler, damızlık birliği, ihtisas birliği onlar. Bizle hiç alakası yok. Bunların hepsini toplayıp bir çatıyla, bu çatı şöyle bir çatı ama, bakanlık çatısından bahsediyorum. Çünkü biz bakın Çevre Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na o kadar çok bakanlığa şeyiz ki, muhatap olmak zorundayız ki. Yasada şu var, tarımı Tarım Bakanlığı uygular, bitti. O zaman bunun önemli olan o küçük işletmelerde örgütlenme, kooperatifse lütfen kooperatifi de siz kendi aranızda anlaşın. Bu kooperatifleri kim örgütleyecekse, kim ilgilenecekse biz hep bunları söylüyoruz Ankara'ya. Duyurulana kadar ama gıda ile ilgili ve tarımla ilgili bir şey konuşulduğunda açıkçası kale alınmamak 20 bin üretici açısından baktığımda liderliğini ediyorsam çok acı veriyor bana o zaman.
Çok haklısınız. Yani rakamların bu olduğunun farkında değildim doğrusu. 20 bin üretici ne demek? Yani gerçekten de Türkiye'nin çok büyük bir üretim gücünden bahsediyoruz burada. Çok çok haklısınız. Bu pandemi aslında Türkiye'nin ne kadar değerli topraklar, ne kadar değerli bir gayrimenkul üzerine oturduğunun da herhalde önemli bir göstergesi oldu diye düşünüyorum. Burada Türkiye açısından ve sizin de yöneticisi olduğunuz tarımsal kalkınma modeli açısından büyük fırsatlar olsa gerek. Mesela İzmir gerçekten böyle bir vizyonun, böyle bir yaklaşımın başkenti olabilir mi? İzmir'de gerçekten kurulacak yeni merkezler, yeni yapılar, işbirliği modelleriyle buradan fırsatlar çıkabilir mi? Türkiye çıkacak. Hakikaten öyle mi? Öyle mi?
Çıkacak. Zaten bakın ilk iktisat kongresi ve o kongredeki tarımla ilgili işaret edilenler Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili verilecek ilk kararları İzmir'de atmış. İktisat kongresini burada yapmış. İzmir'in Türkiye'nin ilk borsası İzmir borsasıdır. Ve şu an borsanın başında Işınsu Kestelli. Bakın bir kadın, bilhassa söylüyorum. Biz memleketi beraber düzenlemeliyiz, beraber yönetmeliyiz. İzmir o yüzden bunu yapabilir. İzmir o yüzden bu yeniliklerin kapısını açabilir. Kadınla erkeğin bir arada üretirken de karar verirken de aynı masada oturduğu, aynı tarlada ürettiği, aynı yolda yürüdüğü bir şehir İzmir. O yüzden bir de ortak akılla gerçekten hem yerel bakıyorum, yerel yönetimler, hem odalar, hem işte demokratik kitle örgütleri çok bir arada hem turizminde hem tarımında çok yeni şeyler duyacaksınız Özlem Hanım.
Gerçekten çok heyecanlandım ben şu anda. Hangi takvimde duyacağız mesela böyle şeyleri?
Ya aslında birçoğunun tohumu atıldı. Biz tohumu hep böyle çok önemsiyorum ben de. O kadar çok tohum atıldı ki bir kere biz bu çiftçinin ürettiğini katma değerini koymazsak zaten ömrü billah bu konuşmaları sizle yaparız. Yani süt süttür kardeşim. İnekten sağarsın, kutuya bile koyamazsın. Mesela biz kutuya bile koyamayan kooperatifleriz. Bizim böyle bir becerimiz yok. Yani sütü kutuya koyan şirketler var. Bizim de olması gerekmez mi? Yani kooperatiflerken Türkiye'nin en çok süt üretilen şehri Konya. Sonra İzmir. Bu kadar iyi süt üretiyorsak, Türkiye'ye bu kadar süt gönderiyorsak bunu paketleme kabiliyeti birazcık da küçük üreticinin elinde olmalı. Yani iyi kazanacak ki çocuğunun eğitimini yaptıktan sonra da o köyünü terk edip gitmesin. Bütün şeyimiz bu. Yani toprağa sahip çıkacak, o toprağın ne olduğunu bilecek kişi o köylü. Şimdi dört element ve insan diyoruz ya, aslında beşinci elementiz bizde. Biz kendimizi ne topraktan, ne sudan, ne ateşten, ne bu dört elementten ayrı düşünemeyiz. Demin söyledim ya, dünyanın hacmi belli. Ne yapacağız? Toprağı iyileştireceğiz, suyu iyileştireceğiz. Ondan sonra da o küçük çiftçilere çok iyi bakacağız.
Böylece hepimiz de tek tek iyileşmiş olacağız aslında. Çok heyecanlandım. Ne yalan söyleyeyim bu anlattıklarınızda. Aklıma Mondragon geldi. Mondragon deyince dinleyicilerimizin aklına belki hemen bir futbolcu gelmiştir. Ama hayır, Mondragon İspanya'da Bilbao bölgesinde büyük bir başarı öyküsü yaratmış olan dünyanın en büyük kooperatifi. Evet. Eğer dinleyicilerimiz Mondragon'u arama motorlarına yazarlarsa Mondragon Kooperatifi olarak bugün en çok kazanan kooperatif olduğunu da görebilirler.
Büyük iş tabii.
Neden biz de benzerini yapamayalım? Yani sizin söylediğiniz gibi Mondragon'un bankası var, üniversiteleri var, imalat sanayinde fabrikaları var, okulları var. Dolayısıyla yani bu iş ciddi anlamda büyüyebilir.
Şöyle Özlem Hanım, oradaki üretici ürettiğinin kaça pazarlanacağını, kaça satacağını kendi karar veriyor. Yani maliyetler ortada. Mesela çok uzun zamandır, aylardır bu süt fiyatları konuşuluyor ya. İnanın sütün kaça satılacağının hiçbir ehemmiyeti yok. Neden olmaz? Siz maliyetlerimle ilgili beni rahatlatın. İşte benim elektriğimden, suyumdan, yemimden, ithalattan değil de kendi ürettiğimden haber verin. Ben süt isterseniz ben bakayım o maliyete göre 1 lira değil fark etmez ki. Sürekli bir süt kaç lira olacak? Yem almış başını gitmişken sütün kaç lira olacağını tartışmamız o kadar saçma geliyor ki köylüye. O İspanya'daki marifet, Hollanda'daki marifet de, İtalya'da da, Fransa'da da. Çünkü köylü kendi öz sermayesiyle kurmuş olduğu, kendi parasını kazanarak kendi bankasında yönettiği bir sistemin içinde maliyetlerini biliyor, geleceğini görüyor, ülkenin tarımsal planlamasının içinde ne üreteceğini biliyor, kaça satacağına da kendi karar veriyor. Mahmut Türkmenoğlu bu Türk tarımında arama motorlarına girerlerse bizim ilk kurucularımızdan Bademler'deki kooperatifle beraber Köykop'un kurucu üyelerinden Mahmut Türkmenoğlu, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet.
O bir dönemde tütün ne bakanlığıydı o, tam şimdi eski bakanlıkları da karıştırıyorum. Bakanlık döneminde Maliye Bakanı da Deniz Baykal, tütün fiyatı belirlenecek. İzmir'de o dönemler çok tütün üretiliyor. Her şey tütünden oluyor o dönem Ege'de. Deniz Baykal işte Maliye Bakanı, Gümrük Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı işte şu kadar mı olur tütün, bu kadar falan. Deniz Baykal şey demiş, bu fiyatları sana veremeyiz Mahmut demiş. Olmaz. Mahmut Türkmenoğlu demiş ki sen vermeyeceksin. Köylü sana bu parayı getiriyor. Yani ürün bizde, paranın da ne olacağını bizim karar vermemiz lazım. Çünkü biz bir milli servet üretiyoruz bu ülke için. Bu milli ekonomi için. Bunun ticaretinin yapılmasını da lütfen bize sorarak karar vermeleri gerekiyor. Ve o dönem gazete manşetlerinde Mahmut Türkmenoğlu'nun karısı anlatmıştı, Filiz Hanım. Manşet atılmış, köylü sepet sepet paraları Ankara'dan taşını diye. O kadar hoşuma gitmişti ki. Keşke. Bakın gene köyüne taşıyacak. Taşırken yolda yapacağı işte alışverişle, yatırımla gene ülke ekonomisine döndürecek. Zincir böyle büyütecek bizi, bağlana bağlana bağlana.
Köylünün milletin efendisi olduğu günlere geleceğiz böylece gerçekten de. Ya gerçekten harika bir sohbetti. Bana umut verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim kuşak tabii biz ilkokulda Türkiye'nin yerli malı haritalarını falan okurduk yani sosyal bilgilerde, coğrafyada. Kendi toprağımızı, kendi köylümüzle, kendi emeğimizle ekmek, sürdürülebilir bir model yaratmak bunun üzerinden hala mümkün.
Ben böyle gittiğim yerlerde işte gidiyoruz biz mesela işte şey yapıyorlar, bir yemek yemeden seni göndermeyiz diyorlar sağ olsunlar. Şimdi öyle teyzelerle karşılaşıyoruz ki yani yemeği yaparken öyle güzel hikayeler, o yemeğin kadim bilgilerini öyle güzel anlatıyorlar ki şimdi bu Anadolu coğrafyasında böyle işte biraz daha doğuya, biraz daha batıya giden müthiş bir mutfak kültürü var. Şimdi ben bu nineleri böyle çekmek şeyindeyim hani böyle.
Muhteşem bir belgesel olur. Yapabileceğim ne varsa emrinize amadeyim. Gönüllü olarak muhteşem bir belgesel olur. Yapalım bunu. Türkiye'nin üreten kadınları.
Çok da keyifli anlatıyor. Araya şiir koyuyor, türkü koyuyor. Aman Allah'ım yani diyorum bunu herkes görmeli. Herkes dinlesin.
Şimdi ben derhal şu anda bu yayını bitirir bitirmez bu konu üzerinde hayal kurmaya, düşünmeye ve proje üretmeye başlıyorum. Kapınızı çalıyorum. İzmir'e gelmek için bir bahane arıyordum. İşte
bahane
bulmuştum.
Çok.
Çok teşekkür ediyoruz. Neptün Sayar, Dört Element ve İnsan podcast serimizin konuğu oldunuz. Çok çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz.
Çok teşekkürler. Hoşça kalın.